Ayrım 3.
Nusret Şakir ilk isyan duygusunu yaşadığı gün ilk teslim oluşun acısını da tattı. Bu acıyı hiç unutmayacağına yemin etti. Delikanlılık heyecanlarını tatmanın zamanı geldiğini hatırlatan bir bahar vardı. Küçük mescitlerin bodur minarelerinden yükselen ezan sesi, gövdeli kiliselerin çan seslerini bastırmaya meraklanmış bir müezzin telaşıyla akşamın geldiğini duyururdu. Bütün gün pusuya yatmış sokakların korkulu köşe başlarında nemli yataklarını 3-5 kuruşa kiralayan sıcakkanlı Gürcü kızları, ezan ve çan savaşının sonuna kadar her yanını örten bir lacivert çarşaf içinde gizlenir, sesler ufkun uzaklarına gidince gür saçlarını savuran kaltak kıvranışıyla açılıp saçılarak meydanlara dökülürlerdi. Şehvet ordusunun sahile yönelen yürüyüşünde insanı çıldırtan bir sabırsız iştah vardı. Yoksul ailelerin omuzlarındaki sefalet yükünü küçük yaşta üstlenmeye alıştırılmış kızların hepsi aynı öykünün ürünüydü. Çoğu Kuzey Ospedalesi'nde korunmaya alınmış 18 yaşını tamamlayınca hayatın içine bırakılmışlardı. Kuzey Ospedalesi'ni Katolik denizcilerin kurup Ortodoks papazlara hediye ettiği söylenirdi. Kimine göre işin aslı farklıydı. Venedik kanallarının loş tenhalığında mesleğinin ustası olmuş bir Batumlu eski fahişe, yaşama veda ederken seviyeli kadın şefkatiyle duygulanmıştı. Liman fahişelerinin gayrimeşru çocuklarına bakacak bir hastane kurulmasını vasiyet etmişti. Kuzey Ospedalesi, evlilik dışı doğan çocukları bağrında barındıran çaresizler yurdu olarak bu fahişenin servetiyle inşa edilmişti. Batum'a gelen denizcilerin bu küçük fakat ihtişamlı kargir binaya yüzlerini çevirmeden limana girmeleri imkansızdı. 200 yıllık geçmişin özümsendiği binanın cephe duvarına Meryem'in safiyetini işleyen taş ustalarının emek ve özenleri, aslında bir semavi varlığın maharetini sergilemişti. Katolik ahlakının sert kabullerini yansıtan bu suret, Ortodoks kültürünün derinliklerine inmeye fırsat bulamadan bu taş hücreye hapsedilmişti. Kentin denize bakan sarp fakat tenha tepelerinde böyle mahzun ve sabırlı bekleyişe zorlanan bu güzel taş bina, Venedik Ospedalesi'nin geleneğini sürdürmek için direniyordu. Papaz Hristos, Tatar denizcilerden ucuza düşürdüğü ikonaların en güzellerinden birini bu iddialı mağfiret kalesinin bodrumuna yerleştirmiş, küçük kilisenin şallarla süslü duvarını asmıştı. Batum ve çevresinin babasız doğmuş kızlarını bağrına basan binanın belki de en büyük talihi bu küçük fakat anlamlı ikonanın simgelediği temel değerlerdi. Nusret Şakir, Kuzey Ospedalesi'nde tanıdığı yüzün uzun süre tutkunu olmuş, en şakrak kızların arasında bu sakin duruşun içinde bir büyük fırtınanın demlendiğini fark etmişti. Bu saygılı sükunet, kişiliksiz görüntüler içinde bir ömrü istediği biçimde sürdürebileceğini kavramış olmanın sabrıydı. Birkaç gün sonra yola çıkacaktı. Sonu bilinmeyen yolun derinliklerinde geçmişin hazlarını yaşayacağı bir yeni hayal dünyası kuracaktı. O güzel yüzün bıraktığı izler büyüyordu. Her gün bu izlerin sıcak hatırasını tatmak için Kuzey Ospedalesi'ne kadar yürüyor, kimsenin açmaya cesaret edemediği kalın perdelerin loş hücrelerinde gizlenmiş bir heyecanlı göğsün nefes alışlarında sevginin yücelen güzelliğini sindiriyordu. Bu güzellikte hareket ve durgunluk, ışık ve gölge, cila ve matlık, ağırlık ve hafiflik, bütün karşıtlıklarından sıyrılmış, çelişkilerin acısını unutturan bir ilahi izdivaç hazzıyla birleşmişti. Nusret Şakir, toyluk günlerini aşmış, olgun gençliğin eşiğine varmıştı. Bu eşik, her gün eklenen yeni basamakların sonundaki hayal alemini hazırlıyordu. Bu alemi birlikte kurmayı düşündükleri günden beri yaşadığı her heyecanda bir macera lezzeti vardı. Kuzey Ospedalesi'nin bütün pencereleri kapanmış, panjurlar ışığın, sesin, kokunun sızmasına imkan vermeyecek şekilde örtülmüştü. Nusret Şakir uzun süre bekleyip bir işkilli kıpırtı, bir aralanmış perde cesareti, bir küçük fısıltı duymayınca kuşkuya kapıldı. Batumlu soyluların semtine uğramamak için yollarını değiştirdikleri bu nesepsizler yurdunun önünde yakışıklı eşraf delikanlısını görenler şehvet panayırından hakkını almaya gelmiş mahalle kabadayıları gibi küçümseyerek gülüp geçerlerdi. Nusret Şakir çaresizlik içinde aylardır bu kapının önüne geliyor ve bir teselli çehresi görmenin ümidiyle bekliyordu. Işıklar sönünce boynu bükük evlatlıklar gibi hüzünle evine dönüyordu. Yüreğini buran sevgiyi anlatacak dostun yokluğuyla ezikti. Her sabah aynı umutla geliyor ve her akşam aynı hüsranla çaresiz ve mahzun dönüşlerin kahrında eriyordu. Bu defa cesaretini toplayıp bütün kapıları zorlayacaktı. Derin nefes aldı. Dış kapının demir mandalını kaldırdı. Kuzey Hospedalesi bütün ihtişamıyla karşısındaydı. Erguvan ağaçları bahçeye yeşiller, sarılar, morlar içinde bir hüzünlü sonbahar tevazu getirmişti. Mermer yolu yürüyüp merdivenlere kadar bir solukta ulaştı. Sonra yeniden ve daha derinden nefes alarak merdivenleri çıktı. Artık büyük kapının önündeydi. İki kanadına birer iri haç işlenmişti. Hacın hemen altında yeşillenmiş bronzdan tokmak duruyordu. Bu tokmağı olanca hızıyla indirecek ve kapı açılıncaya kadar ahşabın sinesine gömülmüş metal zemine vuracaktı. Bütün cesaretini topladı. Eli kapı tokmağına uzanmıştı ki haçın altından bir küçük pencere açıldı. Saygılı sesle tek bir cümleyi söyleyip kapının sözcü penceresini örttü. Evangelismos artık burada değil. 3. Gözlerinin ne canlı bir yazısı, ne candan bir yazılışı vardı. Gözleri benim kitabım, kitabı felaketim olmuştu. Refik Halit, Bir İçim Su, 1939. Toplumun olayları nasıl algıladığını, nasıl yorumladığını ve hangi yargılara vardığını bilmek yaşamın en değerli tutanaklarıdır. Bazen zahmetli, hatta tehlikeli maceraları damıtan yorgun duygularla bir sünepe zeminde dinleniriz. Hasretli heyecanlara sinen cesaret ve ısrar kaybolur. Ömrün iftihar peyzajlı renklerin, ışıkların, karma karışık ettiği tuvalde bir acemi elin hırsıyla kurban edilir. Yumurta topuklu, bol paçalı külhan beyler, mahalle çocukları gibi sıraya dizilmiş, yıldız yokuşunun başında bekletiliyorlardı. Görenler mahalleyi titreten naraların sahibi olduklarına inanamazlardı. Ceketler omuzdaydı, fesler geriye atılmış, yeleklerin üst ceplerine bir örnek gümüş tabakalar yerleştirilmişti. Genizleri yakan keskin tütün kokusu yayılıyordu. Gömlekler düğme düğme çözülmüş, iman tahtasındaki kılların görünmesine özen gösteren kabadayılıkla bağırlar açık tutulmuştu. Bellerine sarılmış kuşakların ucundan ibrişimler sarkıyordu. Kemik rengi Bursa ipeklerine göz nuruyla işlenmiş maviler, sarılar, beyazlar, okunmuş, üflenmiş nazar boncuklarını andıran renklerin uyumunda dizilmişlerdi. Birisi cesaretlendi. Önce derin nefes aldı, bir süre içinde tuttu ve sessiz bir küfrü savurur gibi soludu. Mülazım efendi, biraz oturalım izin verirsen. Başlarındaki mülazım gülüyordu. Gözleri gülüyordu. Dudakları gülüyordu. Pembe tende beyaz gülüyordu. Mavi gülüyordu, yeşil gülüyordu. Saçlarında kumral gülüyordu. Burun deliklerinde tenha bir siyahlık gülüyordu. Küçük mücevher kutusu gibi gamzeleri gülüyordu. İri kemerli burnunun üzerindeki küçük ben giderek büyümüş ve kıllarla kaplanmıştı. Bacaksız cakaları gibi kahverengi gülüyordu. Bakışlarında insanı rahatlatan ağabeylik hissi vardı. Tık nefes gibiydi. İlk bakışta çaresiz bir hastalığa tutulmuş izlenimi verebilirdi. Heyecanlıydı. Her nefes alışta insanın içini ferahlatan bir şenlik şarkısının nakaratına benzer sesler çıkarıyordu. Saatler öncesinde etrafa yayılan baskın haberi bir keyif ikindisinde gerçekleşmişti. Asabi yaz gününün harareti dayanılması imkansız bekleyişin sıkıcılığına dönüşmüştü. Her şeye rağmen Mülazım Efendi gülüyordu. Beş Gülhan Bey'i birer bileklerinden kalın bir urganla bağlanmışlardı. Yolda yürürken geniş yelpazenin açılışına benzer biçimde yayılıyor ve geçtikleri dar sokakları kapatıyorlardı. İçlerinden en irisi bilekleri bağlanırken kendini tutamamış, utançlı sesle ''Mülazım Efendi, rezil etme bizi, itibarımız olan yollardan geçirme.'' demişti. Esnaftan, eşraftan utanan Külhan Bey'i itibarının hissettiği ayıp duygusu yüzlerine çökmüş, attıkları her adımda önünü görmeye itina eden yaşlılar gibi başlarını eğmişlerdi. Dar sokaklardan geçerken sıraya diziliyorlar, böylece yorgun bir deve kervanının salına salına yürüyüşünü andırıyorlardı. Kan ter içindeydiler. En gövdeli Külhan Bey'i kafasını kaldırıp Mülazım'ı seyretti. ''Bu adamın suratında sebepsiz kahkahalar terkibi var.'' diye düşündü. İçinden gülmeye başladı. Gülüşü belli oluyordu. Mülazım da gülmeye başladı. Birbirlerinin yüzüne karşı sebepsiz gülüşlerin getirdiği manzara sıcak altında bir başka gülünç görünüm kazanmıştı. Cihannuma mahallesinin bütün evleri küçük taş duvarla çevriliydi. Her duvarın ardında bahçenin şımarıklığını fark ettiren küçük fakat bereketli erik ağaçları vardı. Bazıları yola taşarak duvarın uzayan çizgisine daha geniş bir gölge genişliği veriyordu. Mülazımlar Cihannuma mahallesinin mahrem sayılmayan erkekleri gibiydi. Dilediği evin kapısını çalar ve bir bardak su ikramının sohbetinde derin mahalle yarenliğinin talihini kullanırdı. Mülazım elindeki urganı yola taşmış erik ağacının en iri dalına bağladı. Külhan beylerini tek tek küçük duvarın dar gölgesine yerleştirdi. Bahçe duvarını aşarak evin mahremiyetine girdi. Sonra elinde bir küçük testiyle döndü. Testinin ucuna ince zincirle bağlanmış pırıl pırıl gümüş tas vardı. Mülazım inadına tası uzun uzadıya yıkadı. Neredeyse testinin yarıdan fazlası Cihannuma mahallesinin Arnavut kaldırımlarına döşenmiş granitlerin yüzünü yıkadı. Temizlendiğine kanaat getirerek tası doldurdu, kana kana içti. Sonra yeniden aynı hazzı duymak istedi. Bir daha doldurup içti. Bir tas suyu yüzüne vurdu. Yüzü artık serindi. Testiyi uzattı. Korkmayın, hepinize yeter. Külhan Beylik'te racon erkeğin terbiyesidir. Bu racon insanı bir meslek ahlakında ve davranış disiplininde terbiye eder. Külhan Beyleri gösterilen dar gölgelikte sıraya girdiler ama oturmadılar. Reislerinin nasıl davranacağını kestirmeleri mümkün değildi. Yanlışlık yapmamak ve mülazım önünde acemi tayfa aşağılanmasıyla reislerinin ayıplanmasına fırsat vermemek için uyanık davranıyorlardı. Reis bileğini Mülazım Efendi'ye uzattı. Ağzını açmadan bir süre öyle tuttu. Mülazım'ın yüzünde keyifli bir ikindi serinliği belirmişti. Gözleri aynı tebessüm içindeydi. Dudakları ayrı bir hazzın kahkahasına hazırlanıyordu. Kılını kıpırdatmadı. Reisin kuşağına yerleştirilmiş gümüş tabakayı aldı, kendinden emin hareketlerle açtı. Önceden sarılmış en ince sigarayı seçti ve dudaklarının arasına yerleştirdi. Dudaklarında o büyük kahkahayı patlatmaya hazırlıklı olmanın hazzı artıyordu. Gümüş tabakayı yerine koydu, çakmağı gizlediği yerden çekip sigarasını yaktı ve derin nefesin dumanını reisin yüzüne üfledi. Reis hala bileğini çözmesi için Mülazım Efendi'nin önünde tutuyordu. Kılının kıpırdamadığını görünce hafifçe eğildi. Kulağına yaklaştığı anda sesini ancak Mülazım'ın duyacağı kadar etkili bir fısıltıya dönüştürdü. Dilesem şuracıkta gırtlağını sıkarım. Sonra bu dört yiğit seni dört koldan parçalayıp dallarda kurumaya asar. Suçumuz yok, devlete hürmetimiz büyük. Yiğitlik sende kalsın. Çöz şunu Mülazım Efendi. Sesi emir tebliğ eder gibiydi. Mülazım toparlandı. Dokunsan çözülecek kadar gevşemiş düğme telaşla dokundu. Dört yiğidin bileği dört yönden çözüldü. Dört bilek birlikte hareket ettiler. Yeni kalaylandığı belli olan tasa suyu doldurup reise sundular. Reis sadece bir yudum aldı ve yiğitlerine uzattı. Belli ki testinin dibinde su kalmamış. Paylaşın. Reis mülazımın yanına yaklaştı. Eski saygıyı duymadığı ilk bakışta anlaşılıyordu. Bu ani değişikliği sahibine tebliğ etmenin telaşında olduğunu fark ettirdi. Mülazım efendi, anlaşılan bu evde bir kırığın var. Yolun sonunda çeşme varken burada gölgelenmenin başka yolu yok. Tabakasını açtı, bir sigara seçti. Tabakayı yiğitlerine uzattı. Mülazımın ağzındaki sigarayı hızla çekip kendininkini ateşledi. Sonra yiğitlerine uzattı. Ayağa kalkarken yiğitlerin duymasını istediği tonda konuştu. Demin biz utanıyorduk, şimdi başımız dik. Bundan sonra esnaftan, eşraftan sen utan. Mülazımın yanındaki urganı işaret etti. En genç yiğit yaklaşıp urganı aldı. Bir çırpıda yolun ucuna kadar koşup aşağı mescidin bahçesine fırlattı. Tekrar sıraya girdiler. Mülazımın kalkmasını bekliyorlardı. Reis başıyla işaret ederek yiğitlerinin önden yürümelerini istedi. Mülazımla teke tek ve karşı karşıya kalmıştı. İsteseydi canının çektiği gibi hesaplaşabilirdi. Birkaç dakika içinde her şey değişmiş, dengeler bozulmuş, kefeler ağırlığını reisten yana koymuştu. Mülazımı seyretti. Reisin artık eski saygısı yoktu. Çehresindeki her uzvu tek tek gözden geçiriyor, gözlerini, kaşlarını, avurtlarını, çene kemiğini, dudaklarını ve iri burnunu sanki bir aşina çehrenin biçim değiştirmiş değerleri gibi yakından tanımak istiyordu. Bileklerine urganı bağlarken yüzünde gördüğü ağabeylik hissi kaybolmuştu. İri kemerli burnun üzerindeki kıllı beni görmemek için gözlerini mülazımın yüzünden kaçırıyordu. Birden durdu. Siyah lekeyi derinden izledi. Yüzünde bir tebessüm belirdi. Cesareti arttı. Eski saygıyı yeniden kazanmak için gayret göstermeye çalışıyordu. Birden dengeyi kaçırdığını fark etti. Bir yandan kendisini aşağılamayı planlayan beceriksiz mülazımı adam yerine koymuyor, öte yandan devletin simgelendiği ay yıldızlı mülazım şapkasının altındaki kelleyi her şeye rağmen saygıdeğer bulmak mecburiyetini hissediyordu. İkinci duygunun ağır basması için ayağa kalktı. Mülazımın yüzü daha küçük ve daha sevimsiz görünmeye başladı. Birden bütün dengeleri alt üst eden bilmeceyi çözdüğünü fark etti ve olduğu gibi içindekini boşalttı. Tanıdım seni mülazım. Sen Batum'la Ospadele çocuğusun. Mülazımın bağrına bir hançer saplandı. Kilitleri çözüldü. Gülmeyi alışkanlık haline getirmiş uzuvlarının hızlı gerilişinde bu çözülme çöküşe dönüşüyordu. Kaşlarının süngüsü düşmüş ve bu mağlup manzara gözlerindeki yaşları gizlemeye yetmemişti. Kirpikleri sırılsıklandı. Dudakların ucunda dinlenen alaycı tebessümün yerine bir ağır suçun itirafındaki acılık oturmuştu. Köy ağasının buyurgan tavrındaki ağır tempo yok olmuş, teslim çaresizliğinde zincirlenmiş küçük eşkıya korkusunun başıbozuk çığlıkları yer etmeye başlamıştı. Bu çığlıkların korkusu büyüktü. Mülazım ağlıyordu. Bir küçük hatıra, bir acıklı kelime, bir yakışıksız sıfat ve bir kentin hayatındaki ayıplı mekanın mahremiyeti mülazıma diz çöktürüyordu. Korkmuş ve gözlerini güneşe doğru çevirmişti. Yakarışın tanrılara ulaşacak yolu öyle uzundu ki beklemeye tahammülü yoktu. Sadece içinden bir küçük cümlenin tesellisini geçirdi. Koru beni tanrım diyen sessizlik. Mülazımın bu hazin manzaradaki tek çaresi buydu. Bir ihtihar tablosuna oturtulmuş ve gerisindeki karanlıkları silip götüren güneşin ışıkları özenle bu tablonun zeminine yerleştirilmişti. Güneş kem gözlü bakışın derinleşmesine fırsat vermiyor, bakanların gözlerini kamaştıran himayesiyle mülazımı koruyordu. Bu tophane kabadayısının 40 yıllık gizlenmiş hatırayı tazelemesine ve yerleşmiş kabulün kalelerini yıkmaya ne hakkı vardı? mülazım bu yakışıksız manzarada ökseye tutulmayı hak etmediğine inanıyor, bu yersiz sözlerin uğultusunda bir dedikodu fırtınasının eseceği endişesiyle kıvranıyordu. Mülazım ağlıyordu. Batum ospedalesinin rutubetli dehlizlerinde nasıl örselendiğini hatırladı. Bu zulme bir şeytan gelip oturmuştu. Şeytan bir yoksulluk ve ayıp cehenneminde egemenlik kurmuş, cennetin kapısındaki uşaklığının acısını bu küçük çocuklardan çıkarıyordu. Annesinin eteğinden ayrılmayan küçük kızların, sümüklü olanların, her gece işe çıkan annelerinin arkasından ne kadar hüzünlü ve korkulu ağladıkları gözlerinin önünden geçti. Cehennem hayata meydan okumanın eğitimini veriyordu. Her defasında silik kişiliğin sırlarında yenilmiş hislerle kıvranır ve her keresinde bir şefkatli elin uzanıp batağın dibinden kendisini kurtardığına inanırdı. Bir sabah bu elin bileğini tuttuğuna inandı. Aradan bunca yıl geçtikten sonra meydana çıkan bir Batumlu orospu çocuğunun kurulmuş 30 yıllık yeni dünya kulesini yıkmaya hakkı olmamalı diye düşündü. Eski korkulu günlerine dönmüştü. Mülazım ağlıyordu. Altını ıslattığı akşamlar, ospedalinin bodrumuna kapatan kahya kadın, heybetli bir heyula gibi gözlerinin önündeydi. Yine ağır tokatların yüzüne ineceği korkusuyla yüzünü kapattı. Artık sessiz gözyaşları çığlıklara dönüşmeye başlıyordu. Acıların ortak umutsuzluğa dönüştüğü her tehlikede, hayatın kazançlı çıkılacak imkanlarını dar bir hücrenin nemli karanlığında kaybettiğini biliyordu. Korkunun bütün umutları yok ettiğini fark etmiş, ayakta kalmak için hayal kurmaktan başka çaresi olmadığını henüz 5 yaşındayken öğrenmişti. Hayal, hayatın kirli çamaşırlarını eleştirmeden yıkayan bir hoşgörü lezzeti veriyordu. En zevkli hayali, küçük hücrenin karanlığına alışan gözlerinin önünde diz çöken kahya kadının iri kalçalarına tekme atmaktı. Hayalin burçlarına doğru yürüdü. Kadifeyle kaplanmış bir kırmızı tahtın üstündeydi. Sarayın basamaklarına yüz sermeye gelen kahya kadını, küçük zihnin çapkınlığında soyuyor, her istediği şeyi yapmaya haklı olmanın gururunu büyütüyordu. Hayattan kopuk tek boyutlu hayallerle sınırlı kalmanın delilikten farklı olmadığını da aynı günlerde fark etmiş, ancak sağlam bir açıklama gücüne kavuşturamadığı için kendini yetiştirmenin sorumluluğuna soyunamamıştı. Yıllar sonra kendisini bu ağır işkence kuyusundan çekip çıkaran sevimli bir kadın elinin sıcaklığında hayallerini zenginleştirmenin değerini kavramıştı. Bu değer Tevrat'ın kadın yaratan kıssalarında çocuk heyecanlarından kurtulup bir delikanlı hevesine dönüşmüştü. Adem babanın talihli sevdasını kıskanmamak mümkün değildi. Kaburga kemiklerinden kadın yaratmış erkeğin bu erişilmez özelliği hiçbir erkeğe nasip olmayan bir imtiyazın sahipliğini yüceltiyordu. Hücreye kapatıldığı son gece kalın kalçalarıyla her emrini yerine getirmeye hazırlanmış kahya kadını hayallerinden kovmuş, zifiri karanlığın duvarlarına ışıklı aynalar yerleştirir gibi kendi kemiğinden Havva yaratmanın heyecanlı macerasını yaşamıştı. O günden beri yalnızlık duygusuna kapıldığı her telaşlı noktada bu macerayı yeniden yaşamanın hazzını hayal ederek korkularından kaçışı öğrenmişti. Mülazım ağlıyordu. Korkusu ağırlaşmış ve omuzlarını ezmeye başlamıştı. Bu iri kıyım Külhan Bey'i eski hayallerine dönerek kaçabileceği bütün yolları önceden keşfetmiş ve tıkamıştı. Korkunun ağırlaşması ve ağlamanın hüzünlü çığlıkları bu yüzden kaçışın demir kapılarına payandaları dayıyordu. Külhan Bey'i hayretle seyrettiği yüzün bütün hatlarını tek tek hatırladı.